Ayrım 26.
Machiavelli dönemi İtalya'sında ustalığa karşı artistliğe benzer bir hayranlık daha önceki ve daha sonraki yüzyıllardan çok daha fazlaydı. Onu Machiavelli'nin önemsediği daha büyük ölçüdeki siyasal amaçlarla uzlaştırmaya çalıştırmak doğru olmayacak. İki şey, hüner sevgisi ve İtalyan birliği konusunda yurtseverce bir istek onun zihninde yan yana yaşamıştı ve herhangi bir derecede birleşme varmış değildi. Böylece o, Cesar Borgia'yı ustalığı dolayısıyla övebilir ve İtalya'yı bölünmüş durumda tuttuğu için yerebilir. Onca en eksiksiz karakterin araçlar yerine kendine uygun sonucu göz önünde tutan zeki ve bulununda kuruntu duymayan Cesar Borgia gibi bir kişi de ortaya çıktığı varsayılmalıdır. Hükümdar İtalya'nın üstünlüğü ve barbarlardan yani Fransızlarla İspanyollardan kurtarılması konusunda dipnot, İtalya'da Fransızlarla İspanyolların varlığı soysuzlaşma Machiavelli'ye göre. Medicilere hitaben kaleme alınmış, belagatli satırlarla sona erer. Ayrıca bu işe bencil olmayan gerekçelerle değil, güç, daha önemlisi ün sevgisi dolayısıyla girişileceğini umuyordu Machiavelli. Yöneticilere ilişkin davranışın söz konusu olduğu yerde izlenen ahlakı açık açık kınamakta hükümdar. Bir yönetici daima iyi olursa mahvolacaktır. Bir tilki denli kurnaz, bir aslan denli yırtıcı olmalıdır o. Hükümdar imanını nerede, ne zaman korumalı? Başlıklı bir konuyu alıyor Betiye. 18. konu. Buradan öğrendiğimize göre hükümdarlar eğer karşılığında bir şeyler elde edebiliyorlarsa koruyacaklar insanlarını. Yoksa koruyamayacaklar. Bir hükümdar yeri geldikçe imansız olmalıdır. Fakat yukarıda anlatılan karakteri iyice saklama yeteneğini elde bulundurmak ve büyük bir sahteci ve gösterişçi olmak gereklidir. İnsanlar öyle basit ve karşılarındaki gerekimlere uymaya öyle hazırdırlar ki bir hilekar karşısında daima aldanacak kişiler bulabilir. Sadece bir modern örnekten söz edeceğim. 6. Aleksandros insanları aldatmaktan başka bir iş yapmadı. Başka bir şey düşünmüyor ve ne yapıp edip fırsatını bularak insanları aldatıyordu. Onun kadar kimse güvence üstüne güvence veremez ve şunun bunun için en kuvvetli yeminleri onun kadar edemezdi. Fakat hiç kimse bu güvenceye, bu yeminlere ondan daha az uyamazdı. Bununla birlikte 6. Aleksandros aldatmacalarında daima başarılı oldu. Çünkü işin bu yanını çok iyi biliyordu. Böylece bir hükümdar için yukarıda sözü geçen bütün niteliklere, geleneksel erdemlerdir onlar, sahip olmak gereklidir. Fakat onlara sahipmiş gibi davranmak daha çok gereklidir. Machiavelli, bir hükümdarın her şeyden önce dinsel görünmesi gerektiğini söyleyerek sürdürür konuyu. Livius'un nominal bir açıklanımı olan söyleşilerin tonu çok farklıdır. Kitapta sanki baştan başa Montesquieu yönünden yazılmış izlenimi veren konular vardır. Söyleşilerin büyük bir bölümünü 18. yüzyıl liberalleri onaylayarak okumuş olabilirdi. Kitap denetimler, dengeler öğretisini açıkça ortaya koyar. Hükümdarlar, soylular ve halk devlet kuruluşuna katılacak, sonra bu güçler birbirlerini karşılıklı olarak denetleyecektir. Lycurgos'un tasarladığı biçimiyle Isparta'nın yapısı en iyi yapıydı. Çünkü en eksiksiz dengeyi ortaya koymuştu. Salon'un kurduğu yapıysa çok demokratikti. Böylece Peisistratus'un tiranlığına yol açtı. Roma'nın cumhuriyetçi bünyesi Senato ile halkın uzlaşmazlığı dolayısıyla iyiydi. Özgürlük sözcüğü kitap boyunca değerli bir şeye işaret eder biçimde kullanılmıştır. Fakat işaret edilen şey açık değildir. Doğallıkla bu eski dönemlerden gelir ve 18. 19. yüzyıllara aktarılır. Toskanya, şato ya da kibar kişiler, gentleman, içermediğinden özgürlüğünü korumuştur. Kibar kişi belki yanlış bir çeviri fakat hoş. Siyasal özgürlüğün kentlilerde belli bir kişisel erdemi gerektirdiği kabul edilmiş görünüyor. Almanya'da halk değerleri ve din hala yaygındır. Böylece o ülkede pek çok cumhuriyet bulunmaktadır. Dipnot. Machiavelli'nin düşüncesi. Livius ve başkaları tersini ileri sürse de halk genellikle hükümdarlardan daha bilge ve daha değişmezdir. halkın sesi Tanrı'nın sesidir sözleri boşuna söylenmemiştir. Greklerin ve Romalıların cumhuriyetle yönetildiği günlerdeki siyasal düşüncenin 15. yüzyılda nasıl gerçekleştiğini izlemek ilginç. Bu siyasal düşünce Yunanistan'da Aleksandros ve Roma'da Augustinus zamanından beri böylesine bir gerçeklik kazanmamıştı. Yeni Platoncular, Araplar, kilise babaları Platon metafiziğine ve Aristoteles'e karşı tutkulu bir ilgi gösterdi. Fakat onların siyasal nitelikteki yazılarına bakmadılar bile. Çünkü kent devletleri çağının siyasal sistemleri bütünüyle ortadan kalkmamıştı. İtalya'da kent devletlerinin gelişimi bilginin yeniden dirilişiyle aynı zamana rastlar ve hümanistlerin cumhuriyet yönetimindeki Grekler ve Romalıların siyasal kurumlarından yararlanmalarını olanaklı kılmıştır. Özgürlük sevgisi ve denetimler, dengeler kuramı Rönesans'a, eski dönemlerden ve modern çağlara doğrudan doğruya eski çağlardan gelmekle birlikte büyük ölçüde Rönesans'tan miras kalmıştı. Machiavelli'nin bu yanı en azından hükümdardaki daha ünlü ahlak dışı öğretiler ölçüsünde önemlidir. Machiavelli'nin herhangi bir siyasal kanıtı Hristiyanlık ya da İncil temeline asla dayandırmadığını kaydetmek gerekir. Orta Çağ yazarları bir meşru güç kavramına sahiptirler. Bu güç papanın, imparatorun gücüdür ya da onlardan türemiştir. Kuzeyli yazarlar Locadei'nin cennet bahçesinde neler olduğu konusunda fikir yürütmüşler ve oradan belirli güçlerin meşru olduğu konusunda kanıtlar türetebileceklerini düşünmüşlerdi. Machiavelli'de cennet bahçesi kavramı yoktu. Güç, özgür yarışmayla onu elde etme becerisini gösterenlerindi. Machiavelli'nin halk hükümetini yeğleyişi, haklar düşüncesinden değil, halk yönetimlerinin tiranlardan daha az zalim, daha çok vicdanlı ve sürekli olduğunu gözlemesinden doğmuştu. Machiavelli'nin öğretisindeki ahlak ve ahlak dışı başlıklarından onun yapmamış olduğu birleşimini yapalım. Aşağıdakiler benim değil, örtük veya açık Machiavelli'nin kanılarıdır. Şu üçünde özellikle önemli siyasal iyilikler vardır. 1. Ulusal bağımsızlık, 2. Güvenlik, 3. Düzenli devlet yapısı. En iyi devlet düzeni, hükümdarlar, soylular ve halk arasında onların gerçek gücünün oranını dikkate alarak kurulan düzendir. Çünkü böyle bir kuruluşta devrimler güçlükle başarıya ulaşır, denge olanaklıdır. Fakat denge dikkate alındığında halka daha çok güç vermek gerekli olacaktır. Amaçlar için söylenenler bu kadar. Politik araçlar. Politikada da araçlar sorunu vardır. Politik bir amacı başarısız kalmaya mahkum araçlarla izlemek boşunadır. Varılacak amaç iyi ise onun elde edilmesini sağlayacak araçları seçmeliyiz. Araç sorunu salt bilimsel yolla sonların iyiliğine ve kötülüğüne aldırış edilmeksizin ele alınabilir. Başarı ne olursa olsun amacınızın elde edilmesi demektir. Eğer bir başarı bilimi varsa o iyilerin, gerçekte daha iyilerin başarıları için olduğu ölçüde kötülerin başarıları için de geçerlidir. Başarılı günahkar örnekleri başarılı aziz örneklerinden çok daha fazladır. Bilim bir kez kurulursa azize olduğu denli günahkara da yarar sağlayacaktır. Çünkü aziz eğer politikayla uğraşacaksa tamamen günahkar gibi başarı sağlama isteğinde olmalıdır. Sorun en sonunda bir erk iktidar sorunudur. Siyasal bir sonuca varmak için şu ya da bu tür bir erke iktidara sahip olmak gerekir. Bu açık olgu, hak galip gelecektir ya da kötünün zaferi çok sürmeyecektir türünden sloganlarla gizlenir. Eğer sizin doğru sandığınız yan galip gelirse bu onun üstün güce sahip olmasındandır. Propagandada düşmanınızdan ya da karşıtınızdan daha erdemli görünmenizin bir üstünlük olduğu ve erdemli görünmenin tek yolunun erdemli olmak olduğu doğrudur. Bu nedenle Utku'nun kamuca erdemli olduğu düşünülen şeye en çok sahip olan olanaklıdır kimi kez. Bu hususun 11. 12. ve 13. yüzyıllarda kilisenin gücünü arttırmasında ve 16. yüzyılda reformun başarıya ulaşmasında önemli bir öge olduğunu kabul ederek Machiavelli'ye uymalıyız. Önemli sınırlamaları vardır bunun. Önce propagandayı denetleyerek güç elde edenler, yandaşlarının erdemli görünmesini sağlayabilirler. Söz gelimi kimse New York ya da Boston Kamu Okulu'nda 6. Aleksandros'un kötülüklerinden söz edemez. Dipnot. Kamu okulu, public school, Amerika'da halkın verdiği vergilerle beslendiği için bu adı alan bir ilk ya da ortaokuldur. Bu okullar, belediyeler, kent meclisleri ya da devlet makamlarınca denetlenir, parasızdır. Sonra apaçık köleliğin sık sık göründüğü karmakarışık dönemler vardır. Machiavelli'nin dönemi türünden. Böyle zamanlarda çabucak gelişen ve insanlara bedelini ödediği her şeyi bağışlatan bir köpeksilik, knikecilik eğilimi baş gösterir. Machiavelli'nin kendisinin de söylediği gibi bu zamanlarda bile bilisiz, cahil halkın karşısına erdemli bir görünüşle çıkmak istenir bir şeydir. Sorun bir adım öteye götürülebilir. Machiavelli, uygar kişilerin hemen kesinlikle vicdanı tasasız benciller olduğu kanısındadır. O gün cumhuriyet kurmak isteyen bir kişinin o cumhuriyeti büyük kent ahalisiyle olmaktan çok dağlılarla daha rahat kurabileceğini söyler. Çünkü kentliler artık bozulmuşlardır. Rousseau'nun bu biçimde öncelendiğini görmek ilgi çekici. Machiavelli'yi düş kırıklığına uğramış bir romantik olarak yorumlamak bütünüyle yanlış değil, yerinde. Eğer kişi vicdanında kuruntu taşımayan bir bencilse, en bilgece davranış yolu onun iş görmek zorunda olduğu topluluğa dayanmaktır. Rönesans kilisesi herkesi dehşete düşürmüştür. Kilisenin reform istetecek ölçüde dehşete düşürmesi ancak Alplerin kuzeyinde olmuştur. Luther baş kaldırdığında papalığın geliri epey çoktu. 6. Aleksandros'la 2. Julius erdemli olsaydı, papalığın bu denli geliri olmazdı. Eğer bu doğruysa, Rönesans İtalya'sındaki kinikliğin, köpeksiliğin sonucudur. Politikacıların erdemli kişilerden destek görmeleri durumunda iyi davranacağı sonucuna varılır böylece. Erdemli kişilerden destek aldıklarında, ahlaksal yasalara aldırış etmeyen kişilerden destek olanlara bakıldığında daha üstün olacaktır. Aynı zamanda politikacılar suçları, eğer varsa, büyük ölçüde bilinebilecek bir toplulukta daha iyi davranacaklardır. Bu davranış sıkı bir sansürün geçerli olduğu topluluklardakinden daha iyi olacaktır. İkiyüzlülükle bir takım başarılar kazanabileceği kesin. Ancak bu başarılar uygun kurumlarla azaltılabilir. Machiavelli'nin siyasal düşüncesi, eskilerin çoğunun düşüncesi gibi bir bakıma oldukça sığ. Lycurgos ve Solon gibi daha önce var olana bakmaksızın topluluğu tek bir parça biçiminde yarattığı varsayılan yasa koyucular üzerinde durulur orada. Topluluğun organik bir gelişme, bu gelişimi devlet adamı sağlar belli bir sınıra değin. İçin, evrim kuramıyla güçlenen modern görüş Machiavelli, Platon'dan daha az geçerli. Toplumun evrimsel görünüşünün geçmişte doğruysa da artık uygulama özelliğini yitirdiği, imdi ve gelecek için çok daha mekanist bir görüşle değiştirilmesi gerektiği söylenebilir. Rusya ve Almanya, mitolojik bir figür olan Lycurgos'un, Isparta'nın siyasal yapısında yarattığı varsayılan yolun hemen hemen aynı olan yolda yeni bir toplum yaratmıştır. Eski yasa koyucu ilginç bir efsaneydi. Yeni yasa koyucuysa dehşet verici bir gerçeklik. Dünya eskisinden çok Machiavelli'ci olmuş ve onun felsefesini hayırlamayı, reddetmeyi uman modern insan 19. yüzyılda gerektiğinden daha derin düşünmek zorunda kalmıştır. 4. Konu Erasmus ve Moore. Kuzey ülkelerinde Rönesans İtalya'sından daha sonra başladı ve hemen reformla karışmış bir duruma geldi. Fakat 16. yüzyılın başında yeni bilginin Fransa, İngiltere ve Almanya'da teolojik tartışmaya karışmadan iyice yayıldığı kısa bir dönem vardı. Kuzey Rönesansı pek çok bakımdan İtalya'nınkinden çok daha farklıydı. Anarşist ve ahlak dışı değildi o Rönesans. Tersine sofuluk ve kamu erdemiyle ilişkiliydi. Bilgi ölçütlerini İncil'e uygulamaya ve Vulgata'dan daha kesin bir metin elde etmeye çalışıyordu. Kuzey Rönesansı, Ana İtalya Rönesansı'ndan daha parlak ve daha sağlam, kişisel bilgi gösterisine daha az meraklı, bilgi olanaklı ölçüde geniş bir alana yaymaya daha çok istekliydi. İki kişi, Erasmus ve Sir Thomas More, Kuzey Rönesansı'nın örnekleri olarak gösterilebilir. Onlar iki yakın dosttu ve ortak pek çok şeye sahiptiler. More'un daha az bilgili olmasına karşın ikisi de ilginç kişiydiler. İkisi de skolastik felsefeden nefret ediyordu ve kilise içinde yapılan dinsel bir reforma yandaştı. İkisi de reform sırasında protestanların ayrılık yaratmasına üzüldüler. İkisi de kurnaz, zeki, mizah dolu bir karaktere sahip ve çok usta yazarlardı. Luther, başkaldırmadan önce düşünce önderleri vardı. O başkaldırmadan sonra dünya, Luther gibi önderler tipinde insanlar için Katoliklerden de Luthercilerden de daha haşindi. More şehit edildi. Erasmus etkisiz bir duruma getirildi. Ne Erasmus sözcüğün tam anlamıyla filozoftu ne de More. Devrim öncesi çağın mizacını aydınlatmaları dolayısıyla söz açıyorum onlardan. O çağda ılımlı bir reform için yaygın bir istek vardı ve çekingen kişiler aşırı uçtakilerce korkutulup tutuculuğa dönmemişlerdi henüz. Erasmus'la More, teoloji ya da felsefede sistematik her şeye karşı hoşnutsuzluğu simgeler. Skolastiğe karşı tepkiyi belirleyen de bu hoşnutsuzluktur. Erasmus. Erasmus 1466-1536 Rotterdam'da doğmuştu. Huizinga yönünden kaleme alınmış olağanüstü biyografisine göre gayrimeşruydu ve doğumunun koşulları konusunda doğru olmayan romantik öyküler uydurmuştu. Babası gerçekte rahipti. Grekçe dahil bir şeyler biliyordu. Annesini, babasını küçükken yitirmişti. Vasileri, koruyucuları, görünüşe bakılırsa çocuğun parasını yediklerinden onu Steyr Manastırı'nda bir keşiş olması için kandırdılar. Erasmus'un yaşantısı boyunca pişmanlık duyduğu bir adım oldu bu. Koruyucularından biri öğretmendi, ancak öğrencisinin bildiğinden daha az Latince biliyordu. Çocuktan gelen Latince bir mektuba karşılık olarak koruyucu öğretmen, "Eğer yine bu kadar tantanalı yazacaksan bari bir de açıklama ekle," yanıtını vermişti. 1493'te Erasmus, Altın Yapağı tarikatının dinsel uygulamalarını yöneten Kampray Episkoposu'nun sekreteri oldu. Bu görev ona manastırı bırakıp yolculuk etme olanağı verdi. Fakat Erasmus, umduğu halde İtalya'ya gidemedi. Grekçeyi henüz çok yüzeyden biliyordu. Eksiksiz bir Latince'ye sahipti. Lorenzo Valla'ya özellikle hayrandı. Düşünceleri. Erasmus, Latinciliği Tanrı'ya gerçek bağlılıkla tamamen uzlaşır saymış ve Sofu Augustinus'la Jeremius'u Latinlerin de Tanrı'ya bağlı olabileceği konusunda örnek olarak göstermişti. Erasmus, Jeremius'un düşünde Cicero'yu okuduğu için azar işitmiş olduğunu unutmuş herhalde. Bir süre Paris Üniversitesi'nde okumuş, orada kendine yarayacak bir şey bulamamış. Paris Üniversitesi, skolastikliğin başlangıcından Gerson'a ve konsül eylemine değin büyük günler yaşamıştı. Ancak şimdi eski tartışmalar tatsızlaşmıştır. Akinolu Thomas'çılar ve Dans Stokus'çular onlara eskiler denirdi. Terministler, Tanrı'nın bireyleri denemek için onlara süre verdiğini ve insanların bu süre içinde rahmet dileyebileceğini kabul edenler, ya da modernler adı verilen Okımlılara karşı savaşıma girişmişlerdi. Sonunda uzlaştı onlar, yıl 1482. Ve Paris'in üniversite çevreleri dışında yandaş toplayan insancılara, hümanistlere karşı ortak bir saldırıya giriştiler. Yıpranmış ve eskimiş saydığı skolastiklerden nefret etmekteydi Erasmus. Bir mektubunda doktor unvanını almak için skolastiklere karşı ne gurur okşayıcı ne de saman altından su yürütücü sözler söylediğini açıklar. Gerçekte hiçbir filozofu Platon'la Aristoteles'i bile beğenmezdi. Oysa bu iki filozof eskilerden oldukları için saygıyla anılmalıydı o sıralar. 1499'da Erasmus İngiltere'ye ilk ziyaretini yaptı. Orada kızları öpme modası hoşuna gitti. Colette ve More'la dost oldu. Dostları boş edebiyat yazılarıyla uğraşacağına ciddi yapıt vermeye teşvik ettiler. Colette, Grekçe bilmeden İncil üzerine vaazlar veriyordu. Erasmus, İncil üzerinde çalışmaktan hoşlanacağını fark ederek Grekçenin gerekli olduğuna karar verdi. İngiltere'yi 1500 yılının başlangıcında terk ederek Grekçe öğrenmeye girişti. Bir öğretmen tutamayacak denli yoksuldu. Buna karşın 1502 sonbaharında Grekçe bilgisine sahip oldu. 1506 yılında İtalya'ya gittiği zaman İtalyanların kendisine bir şey öğretecek düzeyde olmadıklarını gördü. Erasmus, Sanctus Jeremius'u yayınlamaya ve Grek ahdini yeniden Latince'ye çevirmeye karar verdi. Her iki karar da 1516 yılında gerçekleşti. Vulgata'da kesin olmayan noktaların Erasmus yönünden ortaya çıkarılması sonradan protestanlarca tartışmalarda kullanıldı. İbranca'yı da öğrenmeye çalıştı fakat vazgeçti. Deliliğe övgü. Hala okunan tek yapıtı Deliliğe övgü adını taşır. Böyle bir betik yazma düşüncesi kafasında ilk kez 1509 yılında İtalya'dan İngiltere'ye gitmek üzere Alpleri geçerken ortaya çıktı. Erasmus Londra'ya varınca Sir Thomas More'un evinde yazılan betik bir sözcük oyunuyla More'a armağan edildi. Moros, deli anlamına gelmektedir. Kısa bir süre içinde yazılan yapıtta delilik bir kişilik olarak konuşur. Kendini büyük bir zevkle över. Metin, Holbein'in betimlemeleriyle daha da canlanır. Delilik, insan yaşantısının bütün bölümlerini, bütün sınıfları ve bütün meslekleri kapsar. O olmasa insan ırkı ortadan kalkar. Delilik olmadan kiminle evlenilebilir? Delilik, bilgeliliğe panzehir olarak zararsız ve aptal, erkeklerin ters doğasını düzelteceği, sertliğini yumuşatıp esnek duruma getireceği için yararlı ve amaca uygun bir yaratık, bir kadın olmayı öğütler. Pohpohlamaksızın, kendini beğenmeksizin kim mutlu olabilir? İşte böyle bir mutluluk deliliktir. En mutlu kişiler, ilkelliğe en yakın olanlar ve usla, akılla bağlantılarını koparanlardır. En iyi mutluluk aldanmaktan gelen mutluluktur. Çünkü onun maliyeti çok düşüktür. Bir insanın kendini kral sayması gerçekten kral olmasından çok daha kolaydır. Erasmus daha sonra ulusal onur ve meslekle övünme gibi hususlarla eğlenir. Hemen bütün sanat ve bilim profesörleri dehşetli kibirlidir ve mutluluklarını bu kibirden türetirler. Satirin yerini hakarete bıraktığı ve deliliğin Erasmus'a ait ciddi düşünceleri dile getirdiği noktalar vardır. Kiliseyle ilgili konuların küçümsenmesini içerir bunlar. Rahiplerin her ruhun arafta kalacağı zamanı hesaplamasına yarayan bağışlamalar ve endülşanslar, azizlere, dahası bakire Meryem'e tapınma, bakirenin kör tapınıcıları anayı oğuldan üstün tutacaklarını sanır. Tanrı bilimcilerin teslis ve İsa'nın insan yapısı ve biçimi alması sorunu üzerindeki tartışmaları, tözün dönüşümü öğretisi, şarapla ekmek yeme ayininde şarabın insanın kanı, ekmeğin eti olduğunu ileri süren öğreti, skolastik mezhepler, kardinaller, piskoposlar bunların hepsi gülünç kılığa sokulmuştur.